Evet, bir önceki dersimiz bilimsel araştırma etiği ve akademik sorumluluktu.
Evet arkadaşlar, ben yavaş yavaş başlayayım. Siz değerlendirmenizi yapabilirsiniz. İkinci dersimizde yapay zeka destekli içerik üretiminde etik normlar, şeffaflık ve hesap verebilirlik. Burada özellikle şeffaflık ve hesap verebilirlik üzerinden bir inceleme yapacağız. Ve bu incelememizi yaparken de UNESCO, COP, YÖK ve TÜBİTAK'ın etik çerçevelerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk dersimizde de belirttiğimiz gibi aslında üretken yapay zeka bir anda hayatımıza girdi. Peki biz bunu nasıl kullanmalıyız sorusu da başladı. Bu nasıl kullanmalıyızın sınırlarını çizmeye çalışıyoruz şu anda. Bu belirtmiş olduğumuz yönergelerde aslında bu sınırları biraz çizmeye çalışan yönergeler. Bunlar bağlamında biz şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerinin nasıl bu yönergelerde yer aldığını çözmeye çalışacağız. Üretken yapay zekayı biliyorsunuz zaten. Kullanıcı girdilerine dayanarak metin, kod, görüntü, ses ve sentetik veri gibi yeni içerikler üretebilen bir yapay zeka aracıdır. Eğitim verilerinde doğrudan bulunmayan içerikler üretebilir. Tabii biz bu yeni içerikler üretilmesi karşısında, değil mi? Metin yazma da bu kadar zorken bir anda heyecanlanıyoruz. İlk kullanmaya başladığımızda da bende öyle oluşmuştu. Çünkü metin yazma süreci zor bir süreç. Özellikle edebiyat, felsefe gibi alanlarda baktığımızda böyle uzun çabalarla sürekli yazıp yazıp sildiğimiz de bir süreçken bir anda karşımıza bir şey sorduğumuz anda sayfalarca metin yazabilen, üretebilen bir araç çıktı. Bunun karşısında önce bir şaşkınlık oluştu tabii bizde. Nasıl yapabilir şeklinde. Ben ilk şaşkınlığımı şöyle demiştim. Benim sınavlarda sorduğum sorulara cevap veremez. Bir hoca arkadaşım da hayır verecek demişti. Doğru veremez dedim. Hepsini doğru yanıtladı. Orada ben de böyle bir hayal kırıklığı oluşmuştu. Nasıl doğru yanıtlayabilir? Ben bir sürü çeldirici cevaplar oluşturuyorum şeklinde ama hepsine doğru yanıt vermişti. Şimdi metin yazma üzerinden özellikle baktığımızda şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Biz araştırma etiği açısından bu soruyu önemli görüyoruz. Bir aracın ikna edici bir takım çıktılar üretmesi o çıktıların güvenilir olduğu anlamına gelebilir mi? Bakıyoruz çok ikna edici. Peki güvenilir mi? Hep bir soru işareti var değil mi? Buradaki önemli noktalardan biri de şu. Genel olarak düşünün. En kolay kimi ikna edersiniz? Bilmeyene başka. Mikrofona bir kez de söyleyebilir misiniz?
O konu hakkında fikri olmayan en çabuk ve en kolay bir şekilde ikna edilebilir.
Evet, o konu hakkında bilgisi olmayan kişiyi değil mi? Bir anda etkileyip ikna edebiliriz. Bir de kimleri ikna edebiliriz? Şimdi bu araç... Evet.
O konu hakkında fikri olan ama açık görüşlü kişileri ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Fikir değiştirmeye yatkın kişileri.
Fikir değiştirmeye yatkınlık olabilir. Ama orada da fikir değiştirmeye yatkın olanlar da... Orada da şöyle bir handikap çıkıyor. Bu araçlar zamanla bizi tanımaya başlıyorlar değil mi? Ve bizi tanıyarak bizim istediğimiz gibi yanıt vermeye başlıyor. Ve bu noktada biz ne yapıyoruz? Bir anda ikna oluyoruz. Yani ona güvenmeye başlıyoruz. Bu yüzden hep diyoruz yani bazen çok ikna edici cevaplar gelebilir ama onun güvenilir olmadığına dair hep bir soru işaretimiz olsun. Silik bir şekilde yazıyor ya her biri altına. Yapay zekanın ürettiği bilgileri kontrol ediniz diye ama şöyle silik bir şekilde yazıyor. Bazen diyorum keşke bu daha böyle bold, gözümüze çarpan bir şekilde yazılsa. Tekrar tekrar ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Ama şunu da biliyoruz ki evet bir anda o ürettiği şey karşısında bir şaşkınlık ve bir ikna süreci yaşayabiliyoruz. Şimdi... Burada inceleyeceğimiz şeyler aslında şeffaflıktan zaten geçtiğimiz derste de sıkça bahsettik. Üretken yapay zekayı kullanıyoruz ama hangi aşamalarda kullandığımızı ifade etmemiz şeffaflığa tekabül ediyor. Sorumluluk da zaten yazmış olduğumuz metnin doğruluğundan, etik uygunluğundan bizim sorumlu olmamız. Hesap verebilirlik de zaten bu yanıtların yani kurumsal ve hukuki mekanizmalar içerisinde hesap verebilir olmamız lazım. Bakın hukuki mekanizmalarda şu noktalar da çok kritik. Biliyorsunuz ki az önceki derste bahsetmiş olduğum akademik dürüstlük ihlalleri davaları da var. Değil mi? Yani yarın öbür gün bir yazar size, siz dersiniz ki ben bu aracı yapay zekadan aldım. Ben bunu yapay zeka üretti bana. Ben de bunu aldım, kullandım. Ama yapay zeka o üretmiş olduğu bilgiyi başka birinin makalesinden, çalışmasından çekmiş olabilir. Ve onu yazar fark ettiğinde ya da farklı bir şekilde fark edildiğinde sizi etik kurula verme ve aynı şekilde dava açma hakkına da sahip. Ve siz bu süreçte şöyle bir savunma yapamazsınız. Ama bu bilgiyi bana üretken yapay zeka verdi. Böyle bir savunma yok. Bu konularda o yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. İncelediğimiz bu belgelerin bu üç şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik hakkında ne söylediğini ve akademik sınırlara biraz bakacağız. Bunlardan ilki UNESCO'nun tavsiye belgesi, ilk yayınlanan belgeydi. 2021 yılında yayınlandı. Bu daha çok uluslararası normatif bir çerçeveyi kapsayan bir belge. Üye olan 193 ülkeyi aslında kapsayan bir belge bir taraftan da. Doğrudan akademik süreçlerle ilgili değil, biraz daha aslında bu yapay zeka üreten şirketlerin uygulamalarına sınır koymaya çalışan bir belge olduğunu söyleyebiliriz. COP'un pozisyon belgesi ise yayın etiği ve mesleki standartlar bağlamında değerlendirilen bir belge. COP'un belgesini bundan sonraki akademik yaşamınızda bir dergiye makale gönderecekseniz hemen karşınıza çıkacaktır. Etik ilkeler kısmında COP pozisyon belgesi benimsenmektedir ifadesini görürsünüz. Çünkü uluslararası standartta kabul edilen etik ilkeler vardır burada. Birazdan bahsedeceğiz. YÖK'ün etik rehberi 2024 yılında yayınlandı. YÖK'ün etik rehberinde hem öğrencileri, akademisyenleri, araştırmacıları kapsayan biraz daha aslında kurumsal olarak biz nasıl etik bir kurum haline gelebiliriz, nasıl çalışmalar yapabiliriz bunun sınırını çizmeye çalışıyor. TÜBİTAK'ın rehberi ise aranızda 22.09 hazırlayan da var değil mi? 22.09. Daha sonrasında yüksek lisansa da devam edecekseniz belki yine orada da proje hazırlayabilirsiniz. Proje hazırlama sürecinde TÜBİTAK'ın koymuş olduğu bir takım kurallar var. Yani bu üretken yapay zekayı nasıl kullanacağız? Ondan bahsedeceğim. Şimdi UNESCO'nun yapmaya çalıştığı şey aslında şunu söylüyor. İnsan hakları ticarete konu edilemez. Yapay zeka sistemleri sosyal puanlama amacıyla kullanılamaz. Ve en önemli söylediği şey, yani hep dikkat çektiği şey, biz şimdi bu araçları kullanırken verilerimizi oraya yüklüyoruz. Bir sürü bireysel şeyler de söylüyoruz değil mi? Hatta kan değerlerine kadar yükleniyor. Yani bunları yorumla diyerek. UNESCO da diyor ki bu konuda dikkatli olun. Öncelikli olarak bu şirketlere diyor ki bu verilerin gizliliği önemli ve birey istediği zaman bu verileri silebilmeli. Silme hakkı her daim korunmalı. Tüzel kişilik yapay zekaya tanınmamalı ve sorumluluk da her daim insana ait olmalı. UNESCO'nun burada dikkat çektiği şey daha çok bu veri gizliliği üzerinden aslında. Değil mi? Bu verilerin tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Gerçi araçları kullanırken ChatGPT'de falan da vardı. Hani bu bilgileri sadece hani dışarıya açma, kendi içinde kullan da diyebiliyoruz. Ama hala dediğim gibi soru işaretleri var. Yapay zeka şirketleri, felsefecileri daha yeni işe almaya başladı. Belki zamanla bu etik meselesi daha çok gelişir. Şu anda daha yeni bir Cambridge Üniversitesi'nden bir hocamız filozof kimliğiyle hem de yani bayağı şey bir şirkete, şirketin adını unuttum. Orada çalışmaya başladı. Antropik'te zaten etik kısmında yine felsefeciler çalışıyor. İlginç bir durum değil mi? Felsefeciler neden orada var? Mühendisler olur ama niye felsefeciler var? Demek ki bunun kullanımıyla ilgili, yani bizim bu bilincimiz nereye gidiyor, nasıl kullanıyoruz? Galiba bir takım problemler çıktı. Felsefecileri çağırdılar. Şimdi COP'un ilkelerine baktığımızda dediğim gibi bunu zaten dergilerde sıkça karşınıza çıkacak. Akademik yayın süreçlerine odaklanıyor. Yazarları, editörleri, yayıncıları etkiliyor doğrudan. Makalelerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi aşamasında uyulması gerekenlerden bahsediyor. En temel söylediği şey şu aslında, hepsinin kabul ettiği şey bu. Üretken yapay zeka hiçbir zaman yazar olarak kabul edilemez. Metin yazımı, görsel üretimi, veri analizinde kullanım, yöntem bölümünde açıklanmalı, sorumluluk da her daim kişiye aittir. Bakın bu önemli bir nokta. Şimdi şunu sorayım, ödevlerinizde hiçbir hocanız size şöyle bir şey söyledi mi? Şu aşamasın hangi aşamada üretken yapay zekayı kullandığınızı alışacaklar. Herkes söyleyecek yavaş yavaş.
Bizim özel eğitimde teknoloji diye bir dersimiz var. Biz vize olmadık, vize yerine bir ödevimiz vardı. Alan yazını tanıdık, işte özel eğitimde yapay zekayı nasıl kullanabiliriz gibisinden. Hocamız eğer yapay zeka kullanırsanız bunu belirtin. Hangi yapay zeka şu kısımda kullandın diye belirtin dedi. Ben çok kullanmadım. Alanı taradım. Yapay zekanın çok az bir kısım kullandım. Sonra yazdım işte ChatGPT şu paragrafta kullandım, şu kadar kullandım diye belirttim. Ama üretken yapay zeka demedi. Sadece kullandığınız yapay zeka yazın dedi.
Bu zaten yeterli. Hı-hı. Yani bu çok güzel bir örnek. Biz aslında bugün bu aracı kullanıyoruz. Ve bu aracı nerede, nasıl kullandığımızı bu hocanızın vermiş olduğu yönerge tam bir şeffaflık örneği. Hangisini kullandın, hangi sürümü kullandın ve nerede kullandın, değil mi? Literatür taramasında mı kullandın, yöntemi belirtirken mi, düzenlerken mi kullandın? Bunları yazmamız gerekiyor. COPTA bizden bunu istiyor aslında. COPTA diyor ki nerede kullandığınızı yazın. Böylelikle aslında bu çok önemli bir sınır. Nerede kullandığınızı yazdığınızda nerede kullanmadım, nerede benim katkım var, nerede benim kendi düşüncem var, nerede onun yaptığı var, bunun da sınırını koyabilirsiniz. Yavaş yavaş dergilerin birçoğu, yurt dışındaki dergiler zaten çoğunlukla böyle. Mesela şunu da kabul etmeye başladılar. Yurt dışında İngilizce bir makale gönderiyoruz. Ben bunun İngilizce çevirisinde şu programın şu sürümünü kullandım, yararlandım. Artık bunu kabul ediyorlar. Bu bir sorun değil. Ama hiç beyan etmemek, işte bunlar sorun. Etik anlamda da sorun. Beyan etmek şeffaflık açısından çok önemli. COPTA bizden bunu istiyor zaten. COP konusunda yani sadece bu dil bilgisi kurallarıyla ilgili anlatım bozukluklarının düzenlenmesi, metin düzenlenmesi bu konuda tartışmalı bir alan. Bir kısmı dergilerin bunu istiyor. Yani ben dil bilgisi kurallarını düzeltirken de kullandım. Bir kısmı ise buna gerek yok diyor. Yani bu derginin kendi yayın politikasına bağlı olan bir şey. Tabii burada dil düzenlemesi deyince şunu da altını çizmek lazım. Bir kısmı zannediyor ki bana şu kavramlarla hemen şunu yaz dediğimizde dil düzenlemesi. O dil düzenlemesi değil arkadaşlar. Edebiyatçılar daha iyi bilirler gerçi. Yani dil düzenlemesi dediğimiz zaman anlatım bozukluğunun düzenlenmesi, işte noktalama işaretlerinin düzenlenmesi, bağlaçların doğru kullanımı. Dil düzenlemesi dediğimiz şey bu. YÖK'ün oluşturmaya çalıştığı, dediğim gibi etik bir kurumsal kimlik oluşturulması gerektiğini söylüyor aslında. Bu bütün bilimsel araştırma ve yayın süreçlerini de kapsayan bir yönerge. İleride örneğin asistanlıkla başladınız akademik yaşamınıza ya da yüksek lisans öğrencisi olarak başladınız, devam ediyorsunuz. Burada bir çalışma yaptınız. Dediğim gibi en başta bahsetmiştik yani intihal durumları. Bir problem yaşanırsa doğrudan sizin kurumunuza da bu bildiriliyor arkadaşlar. Yani bu çalışmada şu tarihte sizin üniversitenizde yapılmış olan bu çalışmada böyle bir intihal vardır diye üniversitenize de o bilgi gidiyor. Onu da belirteyim. Şimdi YÖK'ün de bizden istediği şey şeffaflık yine. Yani YÖK de bize şunu söylemiyor. İşte yapay zekayı kullanmayın demiyor. Yine yapay zekayı kullanın ama nerede nasıl kullandığınızı belirtin. Dürüst bir şekilde açıklayın. Üretim süreçlerinde taraflı olmayın. Bilinçli hatalardan mutlaka arınmış olsun. Özenli bir şekilde yaklaşın. Adalet ve saygı olmalı. Bu zaten bütün hepsinin temelinde olan bir şey. Diğer dikkat çektiği mevzu gizlilik. Bunu birazdan TÜBİTAK'ta daha net göreceğiz arkadaşlar. Gizlilik konusunda hepsinin kafasında bir soru işareti var. Yani hepimizde olduğu gibi. Yani bu bilgiler nereye gidiyor? Bu bilgiler tekrar nasıl kullanılıyor? Bu konularda hep tartışma olduğu için yapmış olduğunuz çalışmaların verilerini doğrudan sisteme yüklemenin getirdiği bir takım problemler var. Ya da problemler oluşabileceği düşünülüyor. Böyle bir soru işareti. O yüzden YÖK de diyor ki hani bu konularda dikkatli olun ve etik farkındalığı geliştirin. Az önce belirttiğim gibi yani Siz bir şey ürettiğinizde sizin katkınız nerede? Yapay zekanın katkısı nerede? Sınırları çizmek önemli. TÜBİTAK bu konularda daha farklı bir şekilde kural sınırlar çiziyor. Yani burada başvuru sahipleri, karar vericiler, değerlendiriciler açısından farklı sınırlar var. Şimdi 22.09 yazanlar da biliyor. Şu an değerlendirmede, değil mi, başvurularınız? Değerlendirme sürecinde hakemler değerlendiriyor. TÜBİTAK diyor ki bir bu şekilde gelmiş bir proje önerisi değerlendirilirken bu projenin tamamının yapay zekaya yüklenmesi kesinlikle yasaktır. Benim size nacizane önerim zaten yeni bir çalışma yaptığınızda onun tamamını yüklemeyin. Çünkü yani o verinin tam olarak nereye gittiğini bilmiyoruz. Onun farklı bir şekilde çekilip kullanma gibi bir durumu olabilir mi? O konularda soru işaretleri var. TÜBİTAK zaten bunu kesinlikle yasaklıyor. Sadece TÜBİTAK da değil bu arada, farklı fon kuruluşları da var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Onlar da aynı şekilde oluşturulan o proje önerisinin hakem aynı şekilde zaten projenin herhangi bir kısmını yapay zekaya yükleme, inceleme yapması yasak. Burada da yine sorumluluk ve şeffaflıktan bahsediliyor. TÜBİTAK dil bilgisi, işte kaynakça kullanımı, bunlarla ilgili bir sınırlama yapmıyor. Projelerinizi hazırlarken bunları kullanabilirsiniz. Hatta bir tane onay işareti de vardır. Hani ben bunları kullandım şeklinde. Ama şimdi son dönemde yapılan mesela anket çalışması yapılacak. Anketleri birilerine yaptırmayıp doğrudan yapay zekada, sanki yapay zeka kişiymiş gibi, değil mi, anketleri doldurabiliyor. Böyle uygulamalar da var. Bunlardan kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu algoritmik anlamda ciddi olarak nedir? Bir aşınmaya tekabül eder. Yine dediğim gibi gizlilik. Gizlilik önemli. Proje önerileri, raporlar, gizli, hassas veriler, bunlar üretken yapay zekaya yüklenemez. Temel kaygılar işte güvenlik, yani siber saldırılara dayanıklı mı değil mi, bir takım açıklar olabiliyor güvenlikle ilgili. Özgünlük, yine aşırma, veri uydurma, yani bunlar temel problem ve insan odaklılık. Şunu unutmuyoruz, aracı ne kadar kullanırsanız kullanın, aracı kullanan sizsiniz ve sorumluluk sizde. Bunu unutmuyoruz. Zaten bütün hepsi bize aynı şeyi söylüyor. KOP diyor ki yöntemler kısmında mutlaka hangi aracı kullandığını söyle. YÖK de diyor ki yöntem kısmında bunu belirt. Etik kurul gibi bir takım şeyler olduğunda yapılması gereken, onlarda da belirt. TÜBİTAK başvuru sisteminde özel bir beyan bölümü var. Yani başvurucu orada kullanabiliyor ama değerlendirici kullanamaz. UNESCO'da genel denetim ve izlenebilirlik çerçevesi sunuyor. Keskin ayrım tabii TÜBİTAK'ta. Az önce belirttiğim gibi sadece TÜBİTAK değil, farklı kuruluşlar da aynı şeyi söylüyor. Üretken yapay zekayı kullanamıyorlar. Şimdi şeffaflık olmadan tabii ki, yani ben şunu kullandım demeden hesap verilebilirlik de çok olmuyor. Şimdi telefonlarınızdaki üretken yapay zeka araçlarınızı da açın. Oradan şunu önce bir soralım. Şöyle bir konu olsun. Sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik araştırma motivasyonu üzerindeki etkisi. Yüksek lisans tez önerisinin literatür taraması ve yöntem bölümü hazırlanıyor. İlk ne sorarsınız bu bağlamda üretken yapay zekaya? Evet, önce bununla ilgili bir sorun. Ondan sonra size ayrıca başka bir şey soracağım. Evet, mikrofonumuz verebilir misin?
Şimdi konumuz sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik araştırma motivasyonu üzerindeki etkisi ya. Motivasyonu değil de önce sosyal medyanın üniversite öğrencilerinin akademik yaşamına ve sosyal yaşamına nasıl etki ediyor? Önce bunu araştırırım. Ondan sonra motivasyon kısmını sonra araştırırım ben genelde. Hani önce şey sorarım işte, sosyal medyanın üniversite öğrencilerine etkisi ne diye sorarım. Sonra işte akademik çalışma oranlarının etkisi ne diye sorarım. Sosyal hayatların etkisi ne diye sorarım. Motivasyona sonra geçerim ben genelde.
Peki yönergeye ilk ne yazarsın mesela?
Yönergeye ilk sosyal medya üniversite öğrencilerini nasıl etkiliyor diye genel bir giriş yaparım.
Genel soru.
Ondan sonra akademi, sosyal, motivasyon diye giderim.
Anladım. Başka çerçeveyi nasıl çizersiniz? Bence kesin bir sürü şeyler soruyorsunuz. O zaman sizin konularınıza geçelim. Neyse, ben nasıl sorardım onu sonra söyleyeyim. Şimdi kendi alanınızla ilgili bir tane tez önerisi hazırlamanızı istiyorum. Tez konusu hazırlamanızı istiyorum. Belki şu an hali hazırda yapmış olduğunuz bir tez konusu da olabilir. Ve üretken yapay zeka araçlarından yararlanma stratejinizi oluşturmanızı istiyorum. Burada aslında yapmaya çalıştığım şey şu. Az önce şeffaflıktan bahsettik ya. Ben şurasında kullandım. Burada kullandım. Burası benim katkım. Şimdi bunu diyebilmek için, değil mi? Önce bizim bir bunu nasıl kullandığımızı, yani böyle bir şu adımları diye belirlememiz gerekiyor. Siz onu hazırlayın. Bunu hazırlarken de şuna yanıt vermeye çalışın. Size süre veriyorum. Yapay zekayı nerede kullandınız, nerede kullanmadınız? Bu kararı neye dayanarak verdiniz? Araştırmacı olarak sizin katkınız nerede başlıyor? Kullanılan aşamaları nasıl beyan ederdiniz? Süreniz başladı. Kendi alanınızla ilgili istediğiniz gibi yapay zeka araçlarınızdan istediğiniz gibi faydalanabilirsiniz. Hatta faydalanın. Merak ediyorum. Yani nerede nereye kadar faydalanacak, nerede durulacak?
Çok su harcamak istemiyorum çünkü yapay zeka çok kullanma taraftarı değilim.
Ama yazabilirim. Hiç mi kullanmak istemiyorsun?
Yok, kullanıyorum.
Kullansan nerede kullanırdın? Ona o zaman bize yanıt verir misin?
Günlük hayatımda mı şu konusu?
Yok, bu konuyla ilgili.
Bu konu üzerinden. Ben şimdi bir tez yazsaydım aklıma şöyle bir fikir geldi. Özel eğitimde özel gereksin bireylerin telefonlarında kullandıkları uygulamalar oluyor. Elbet görmüşsünüz. Mesela bir uygulama var. Çoğu kişi kullanıyor, hatta görme engelli olmayan bireyler de kullanıyor. Atıyorum, görme engelli birey çamaşır makinesini çalıştırmak istiyor evde tek. O uygulamaya giriyor. Müsaade olan biri varsa uygulama ona gösteriyor. Arıyor karşıdaki kişiyi görüntülü bir şekilde. Telefonu tutuyor. Beni aradı mesela görme engelli birisi. Ben diyorum ki tamam, şimdi kıyafetleri çalıştıracağız. İşte beyazları atıyoruz. Şu kadar deterjan koyuyoruz. Şu düğmeyi basıyoruz diyor. Çalıştırıyor. Bu sadece bir örnekti. Böyle uygulamalar var. Ben şu konuda bir tez yazardım. Var olan uygulamaların işleyiş biçimi hakkında öncelikle yapay zekadan bilgi alırdım. Uygulamalar nasıl işleniyor diye. Benim tezimin konusu da şey olurdu. Bu uygulamaların etik ve güvenlik boyutu. Hani mesela arama uygulamasında arıyoruz ya da sonuçta bilgiler girmesi gerekiyor. İşte ben şu yaşındayım, şu derece görme sıkıntım var falan yazıyor. Bu bilgiler ne kadar güvende? Etik olarak açık var mı diye bir tez yazardım. Yapay zekadan şöyle yararlanırdım. İşte var olan uygulamalar nasıl işliyor? Yeni bir uygulama çıkarabilir miyiz? Sıfırdan bir uygulama yapsak? Hangi özellikleri eklemeliyiz ki kusursuza yakın bir uygulama olsun diye? Bu konuda bir genel bir araştırma yapardım diye düşünüyorum.
Çok güzel bir konu. Hatta çok da merak ettim. Yani biz bu uygulamaya mesela dahil olabiliyor muyuz? Yani görme engelli birisine yardım edebilmek evet. için değil mi? Uygulama bu şekilde kullanılıyor
evet,
diye anladım ben.
Evet, şu an aklıma geldi. Birkaç tane daha uygulama var da en bilineni bu bence. Ben en çok bunu kullandığını gördüm. Görme engelliler çalışmak istiyorum ileride. Neredeyse çoğu kullanıyor hatta. Çoğunda telefonda vardı.
Hiç bilmiyordum. Hani buna dahil olmak isteyenler de aslında dahil olabilirler o zaman. Nasıl bir kontrolden geçiyor acaba?
İşte o kısımda ben bu kısmı araştırdım.
Evet, iki taraf
etik
için
olarak.
De aslında etik olarak.
Benim niyetim yani, kötü de olabilir.
Hem
hani.
Görme engelli bireyin yani bilgilerinin paylaşılması, hem de karşı tarafta ki kişinin onun bu dezavantajını nasıl kullanacak mı, yardımcı mı olacak, değil mi? Orada da bir etik problem
şöyle
var.
Şöyle bir şey var. Mesela boya numaralarını bile değiştiriyor ya bazı insanlar. Hani sırf kötülük yapmak için bazı. Evet. Hani eline bir şey geçmeyecek. Ben şey diyebilirim. İşte şu beyazlara şu renklere hatta bir şey. Hani onlar bir karışsın, bir kötü olsun filan. Hani benim niyetim kötü de olabilir. Bunun etik kısmı biraz
çok
araştırması
güzel bir
gerekiyor.
Konuymuş gerçekten. Şimdi
şu an aklıma geldi.
Bu çalışma özelinde baktığımız zaman böyle bir öneri sunacak olsan, yapay zekaya sorarım dediğin kısımları da göz önünde bulundurarak nasıl bir şeffaflık, nasıl bir şey sunarsın? Yani ben şurada kullandım şeklinde. Nerede kullandın mesela?
Şimdi kullanırım. Öncelikle var olan uygulamalara bir bakarım. Belki benim gözümden kaçan.
Bu biraz
kaçan
literatür taramasına giriyor.
Ama yapay zekayı kullanırdım herhalde burada. Çünkü bir kullanırım. Az da olsa kullanırdım herhalde.
Yok, zaten kullanacağız.
Aynen.
Zaten kullanacağız. Biz sadece şunu göstermeye çalışıyoruz. Hangi aşamada kullandık, hangi aşamada kullanmadık. Problemi bulan sensin. Çünkü şunu sormadın. Bana görme engellilerle ilgili yapılacak bir proje bul demedin.
Yok, konuyu
değil
ben
mi?
Buldum.
Problem arkadaşımızın, o buldu.
Ama hangi uygulamalar var araştırması?
Evet, hangi uygulamalar var? Uygulamanın işleyiş biçimi.
İşleyiş biçimleri.
Çünkü sonuçta ben hepsini kullanmadım.
Evet.
Bilmem, bilgi almam gerekiyor. Bu uygulamalar işte... Uygulamalar hakkında bilgi aslında. Nasıl giriş yapılıyor,
evet.
Kimler girebiliyor, yaş aralığı var mı ya da bir eğitim durumuna göre mi alınıyor? Ve bu uygulamalarda açık var mı hani güvenlik açısından ya da etik açısından?
Buradaki güzel nokta problemi araştırmacının kendisinin bulması.
Aynen şu an.
Ve aslında biraz daha literatür taraması dediğimiz, yani bu da aslında bir literatür. Çünkü burada uygulamaları biz kullanıyoruz. O, evet, da literatüre dahil. Literatür deyince sadece makale taraması gibi düşünmeyin. Burada aslında incelemiş oluyorsun. Yöntem konusunda nasıl bir yöntem kullanacaksın bu çalışmada?
Çalışmada bilgi alma kısmında kullanacağım. Uygulamalar hakkında genel olarak kafamda bir çerçeve olsun diye bilgi alacağım.
Burada görüşme olacak mı? Görme engellilerle bir görüşme olacak mı?
Görme engelliler görüşme olabilir ama sonraki kısımlarda olur büyük ihtimal. Önce benim bir uygulamaları tek tek hepsini çıkarırım detaylı bir şekilde. Gerekirse yeni bir uygulama fikri de ortaya atabilirim. Sıfırdan yazabilirim. Görme engellilik tabii gönüllülük esasına dayalı olarak onlarla bir görüşme yapabiliriz. Bir 100 kişiyle falan, hani sayının da çok olması gerekiyor. Özellikle bu uygulamaları kullanan kişilerin. Uygulamadan memnuniyet dereceleri veya da uygulamalar şu özellik olsa daha iyi olurdu diye önerileri var mı diye görüşme yapmamız gerekir tabii doğal,
evet,
olarak.
Evet, şimdi bu şimdilik bu taslak halinde baktığımızda arkadaşımız problemi kendisi buldu katkı noktasında, değil mi? İlk nasıl inceleme yapılacağını da yöntemsel olarak da kendisi belirledi. Burada yöntemini de çizdi. Sadece uygulamaların nasıl kullanıldığına,
evet,
ya da hangi uygulamalar olduğuna dair yapay zekadan bir araştırma istedi. Katkılar bu şekilde. Yani senin katkın ve yapay zekanın katkısı. Başka bir örnek daha inceleyelim.
Ben bu arada bunlarla bir şey yazabilirim.
Konu çok güzel. Konu çok güzel.
Hocam ben Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zaman anlayışını anlatmak isterim. Yani şey test olmasında onu şey yapmak isterim. Öncelikle bu zaman anlayışı hangi profesörler, doçentler veya araştırma görevlileri nerede kullanılmış, hangi eserlerinde kullanılmış ve ne için kullanılmış, ne anlamda kullanılmış. Bunu isterim ve hepsini de kısa bir şekilde kendi düşüncesi olmadan sadece makalede olan veya tezde olan bilgileriyle bana açıklamasını isterim. Daha sonra onu o şekilde yazarım. Hani zaman anlayışı bana göre nasıl, diğer şairlere göre nasıl işlenmiş eserde.
Şimdi burada nerede kullanıldı? Literatür taramasında kullanıldı. Buradaki kritik mevzu şu aslında. Literatürü aldıktan sonra, şimdi bazı programlar var. Öğleden sonra bir hocamız da size o program hakkında bilgi verecek. ELICIT programı. ELICIT programının şöyle bir kolaylığı var. Diyelim ki zaman konusunda bir çalışma yapılacak. Belirlediğin temel anahtar kavramlar var. Sadece o anahtar kavramlarının geçtiği eserleri sana bulup çıkartıp, evet, onların özetlerini sunabiliyor. Ama bizim akademik çalışmada istediğimiz şey bu özetin olduğu gibi kullanılması değil, makalenin kendisinin de aynı zamanda ne olması? Okunması, incelenmesi. Şimdi bu çalışmanın içerisinde eğer biz yapay zekaya dersek ki hepsinin özetini çıkar ve ben bunu alacağım dersek işte burada problem çıkmış oluyor. Ama bir literatür taraması yap ve ben bu literatür taramasının içerisinde zamanla ilgili farklı bir şey çalışmak istiyorum bu literatürden diyerek başlarsa eğer ne yapmış oluyor? Bu aslında bir ben literatür çalışmasında yapay zekayı kullandım diye beyan etmek yeterli olmuş oluyor. Değil mi? Bu özetler kısmında dikkat edin. Yani arada da söyledim onu. Ödevlerde kontrol ederken fark etmiştik. Yapay zeka hep makalelerin sadece o ilk sayfalarını okuyor. Özeti okuyor ya da işte girişi, sürekli oradan atıf yapmaya çalışıyor ve bu çok yüzeysel bir açıklamaya sebep oluyor. O yüzden mutlaka şöyle makaleleri böyle giriş, sonuç inceleyin en başında. Bazen şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bazı makaleler var. Okuyorsunuz ve gerçekten hani atıf yapabileceğiniz bir yer yok. Sizinle aynı düşüncede değil. Yani bir tartışmanıza bir katkısı yok. Bunları biraz daha hızlandırabilmek adına elbette ki bu tip araçlar kullanılabilir. Ama sizin de özellikle makalelerin giriş, özet ve sonuç bölümüne en başta bir göz atmanız faydalı olacaktır. Başka, mesela zaman kavramı ile ilgili olunca bizim filozoflar da işin içine giriyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'da, Heidegger, hep bu tip çalışmalar var.
Hocam ben mühendislik okuyorum.
Evet, farklı bir örnek.
Mesela fabrikalarda böyle binlerce çalışan makineler var. Ve bu makinelerin her birinde tek bir otomasyon sistemine bağlı. Bu makineler arıza verdiği zaman o otomasyon sisteminden hangi makinenin arıza verdiğini tespit edebiliyorsunuz. Fakat mesela bu dediğim fikir zaten çok nadir de olsa kullanılan bir sistem ama mesela arıza olmadan önce tespit edilebilir. ESP32 dediğimiz bir sensörler var hocam. Mesela titreşim sıcaklık sensörleri. Makinenin olağan derecesinden daha çok sıcaklığa falan eriştiği zaman işte sensör uyarı yapıyor. Yani makine arıza verebilir tarzında veya titreşim. Makine olduğundan daha fazla titrerse falan o sensörle otomasyon sistemine bilgi aktarabiliyor. Ben mesela yapay zekayı bunda mesela bunu daha verimli nasıl kullanabilirim? Bu sensörlerin arıza boyutunu nasıl desem şimdi tam ifade edemiyorum ama koordine biçiminde yararlandım. Yani koordinasyon sisteminde yararlandım.
Koordinasyon sisteminde bu şey nükleer enerji santrallerinde çok kullanılan bir yöntem ya zaten değil mi? Bu,
evet hocam.
Çünkü orada temel yani o önleme ölçümler çok önemli orada. Yakın bir arkadaşımdan da biliyorum. Onlar sürekli denetlemeye gidiyorlar çünkü bu santralleri. Bu sistem onlar için çok kritik. Bu sistem arıza verdiğinde bitiyor. Peki bu güzel bir problem. Şimdi bu problemi mesela sınırlandıracak olursak ya da sınırlandırmak için yapay zekaya sormak ister misin? Bu problemi hangi fabrikada ya da hangi çalışma mekanizmasında ben inceleyebilirim gibi bir sınırlandırma yapmak ister misin? Yoksa bu genel mi olacak? Ne bileyim işte yani, tekstil fabrikasındaki şu aletlerin işte gibi bir şey
genel
mi?
Genel olması daha mantıklı olur. Çünkü hani mesela tüm makinelerin arızası oluyor. Bu tekstil de olur, işte sizin dediğiniz gibi santrallerde de olur. Termik santraller, nükleer santraller. Çünkü çalışan binlerce cihaz var.
Evet.
O cihazın tek tek arızasını tespit etmek veya önceden arızayı tespit edip daha öncesinden müdahale etmek çok daha mantıklı oluyor.
O zaman burada da problem yazara ait, ya kişiye ait değil mi? Problem onun. Ama burada yapay zekaya ilk soracağın soru ne olur bununla ilgili? O soruya bir dönelim tekrar. Bu senin şu anda çözmek istediğin bir problem. İlk ne sorarsın?
İlk ne sorarım hocam? Bu mesela şu an hangi düzeyde kullanılıyor yani? Ve ben bunu yaymak isterim.
Evet. Güncel olarak bu program hangi düzeyde kullanılıyor ve geliştirilmesi için neler yapılabilir? Aslında güncel anlamda yine bir literatür, inceleme değil mi? İlk sorular bunlar oldu. Ama problem yine kişinin kendisine, yani tezi önerisini veren kişiye ait olmuş oldu. Başka var mı? Bir mühendislik aldık. Özel eğitim, öğretmenliği, bir de edebiyat. Başka bölümlerden var mı bu arada? Edebiyat, özel eğitim.
Hemşirelik var hocam.
Hemşirelik var.
Evet.
Hemşirelikten de o zaman alalım.
Evet. Mesela ben de postop hastalar üzerinde. Postop dediğim bu arada ameliyat sonrası hastalar. Onların bakımında yapay zekadan faydalanan hemşireler ve faydalanmayan hemşireler arasında bir kıyaslama yapmak istiyorum. Yani yapay zekayı kullanan hemşireler daha kaliteli bir bakım mı veriyorlar? Yoksa tam tersi bundan olumsuz mu etkileniyor hastalar? Ve bunun sonucunda tabii ki hasta memnuniyetini ölçmek isterim. Yani böyle bir çalışma yapabilirim.
Merak ettim. Bununla ilgili özel böyle uygulamalar var mı? Yani şöyle bir şeye dönüşmüş oldu tıp. Hani herkes şuram ağrıyor acaba ne olabilir diye sorma ya da kan tahlillerini bile yapay zeka yükleme bir durumu var. Bunlarla ilgili özel olarak kullanılıyor mu? Böyle bir gözlemin oldu mu?
Evet hocam kullanılıyor. Zaten şu an hastaneye gelen hastalar çok bilgili. Çünkü zaten onlar öncesinde bir araştırma yaparak geliyorlar. Mesela ben işte yani biz bir şey söylediğimizde aslında şu şöyle olmayacak mı? İşte ben şöyle okumuştum. Hatta söyleyenler var işte yapay zeka şöyle söylüyor falan diyenler var. Çok fazla araştırma yapılıyor. Ama tabii ki sadece yapay zeka araştırmaları yeterli değil. Yani biz sonuçta işin biraz daha hani teorik ve kanıtlanmış kısmını öğreniyoruz evet. Burada. Ama çok fazla kullanan var. Yani dediğiniz gibi hani sonuçlarını bile yükleyenler var işte yorumla diyerek.
Peki bu çalışmanın içerisinde hemşirelerin yapay zekayı kullanması dedik. Bunu sınırlandırmak istesen nasıl sınırlandırırsın? Hemşirelerin hangi bağlamda yapay zekayı kullanmaları? Yani teşhiste mi, tedavide mi?
Bakım kısmında. Bakım kısmında. Evet, post-op hastalar üzerinde. Yani evet. Ameliyat olmuş hastalar üzerinde yapay zeka kullanımını yani onunla sınırlandırırım. Ve bunu mesela atıyorum sadece cerrahi kliniğinde yatan hastalar üzerinden yapabilirim. Evet. Hani bütün servisler değil de sadece o hastalar üzerinden.
Evet, problemin inşası, sınırlandırılması, bakın örneklem de sınırlandırıldı, konu da sınırlandırıldı. Buradaki sınırların çoğunluğu katkı kimde oldu? Yazarın kendisinde oldu. İlk soracağın şey ne olur senin de? Literatür mü ya da yöntem mi?
Şöyle hani daha önce bununla ilgili yapılan çalışmalar ne düzeyde yapılmış onu tabii bilmiyorum. Mesela onu sorabilirim.
Evet. Literatür yani taramasında literatür. Değil mi? Çok sık elimizin gittiği bir araç olduğunu bir kez daha gördük. Bir el daha vardı. Bir katkı sunmak isteyen var mı?
ChatGPT'in bu hastalıklar üzerinde konuşmak istiyorum hocam. Ben yaklaşık 4-5 kere aynı sebepten, aynı rahatsızlıktan dolayı hastaneye gittim. Maalesef ki hiçbir çözüm bulamadılar. Sürekli farklı farklı nedenler söylüyorlardı. İnanmayacaksınız ama ChatGPT bazı doktorlardan daha iyi olduğunu kanıtladım ben bu şekilde. Yani ben bunu ciddi olarak söylüyorum. Farklı bir doktora gittiğim zaman ChatGPT bunu sordu. Evet dediler, yani bu doktor nasıl bunu görememiş dediler bana. Ben de şok olmuştum ve bir daha o doktora gitmedim. O doktora burada teşekkür ederim. Yani çok uğraşmıştım. Gerçekten çok kötü acılar çekiyordum. O yüzden bunu burada söylemek istedim.
Çok geçmiş olsun.
Teşekkür ederim.
Haberlerde okuduğum bir şeydi. Şu an canlı örneğiyle karşılaştım. Yani üzücü olduğu tabii ki noktalar da var. Ama unutmamamız gereken tabii ki ne olacak hep arkadaşlar? Unutmamamız gereken nokta, yani bu derste aslında iki dersle birlikte bunlar birbirini tamamlayan derslerdi. Benim yani sizlere nacizane tartışarak varmaya çalıştığımız nokta, evet bir takım problemler var ve bu problemleri çözmek için biz bu yapay zekayı kullanıyoruz. Bu artık bizim bir aracımız oldu. En önemli nokta, biz bu aracı nasıl kullanmalıyız? Yani bunun sınırlarını nerede çizmeliyiz? Bu sınırları çizebilmek için de en temel nokta aslında az önce yaptığımız şey. Bir problem bulma, o problemin çözümü için nerede yapay zekanın söylediklerini kullanıyorum, nerede benim katkım var? Bu soruyu hep biraz böyle geriye çekilip sormamız gerekiyor. Tabii ki biz bir hız çağında yaşıyoruz, çok hızlı bir şekilde her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapay zeka ile birlikte işler kolaylaşacak dediler ama işler hem kolaylaşıp hem de çok arttı değil mi? Yani çok hızlı bir şekilde iş yerinde de böyle bir haftada yapılacak şeyler yapay zekaya ver diyerek bir güne inmeye başladı. Böylelikle bir iş yığılması. Bu yığılmanın içerisinde, bu hızın içerisinde biraz durmak gerekiyor. Durduğumuza şöyle bir geriden bakalım. Sonra geriden bakıp işte o soruları soralım. Yani benim sesim nerede? Ben nerede konuşuyorum? O nerede konuşuyor? Çünkü arkadaşlar nihayet işin sonunda, yani günün sonunda bütün sorumluluk size kalıyor. Bunu unutmayın. Yani oluşturduğunuz çalışmaların hepsinin altına siz imza atacaksınız ve sorumluluk sizde. Sizin hesap vermeniz gerekecek. Bu nedenle bu araçları nasıl kullandığınız, sizin sesiniz gerçekten orada duyuluyor mu, ne kadar duyuluyor, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bugün yani bu etik ilkelerle bahsetmeye çalıştığım şey de buydu. Şeffaflıktaki nokta, nerede kullanıyoruz, nasıl kullanıyoruz, bunları söyleyelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok uzatmayayım. Sizlerin soruları varsa sorularınızı alabilirim. Katkılarınız için de ayrıca çok teşekkür ederim. Benim için verimli bir dersti. Derste de sizin eleştirilerinizi de bekliyorum. O yüzden değerlendirmelerinizi de bekliyorum.